Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Kıymetli hocam, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la birlikte inşallah yeni bir İrfan Gündemi programını sunacağız. Malumunuz bizim programımız geniş bir perspektif, geniş bir çerçevede eline alınan bir program. Bu bağlamda irfan gündeminin içine gireceğini düşündüğümüz birçok konuyu sizlerin de yönlendirmeleriyle inşallah seçiyoruz ve onu gündeme alıyoruz. Bu hafta da rahmetli üstadımız Sezai Karakoç'u anmak istedik. Çünkü irfan dünyamızın parlayan simalarından biriydi. Mütefekkirliğiyle, şairliğiyle yüreklerde iz bıraktı. Diriliş neslinin amentüsünü yazdı. Bugün Hasan Kamil Yılmaz hocamla inşallah Sezai Karakoç'u rahmetle anacağız ve onun gönül, fikir, ruh dünyasına dair hocamızın fikirlerini alacağız inşallah. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun.
Hocam öncelikle başımız sağ olsun.
Amin. Allah razı olsun. Ümmetin başı sağ olsun. Hakikaten ümmetin büyük insanıydı. Ümmete dert aşılayan bir insandı. Rehber insandı. Yani aşkı gönlünde kurşun gibi taşıyan bir insandı. Tabii aşk deyince orada o heyecanını, imanını, vecdini, coşkusunu kastediyordu muhakkak. Yani içindeki o aşk ateşinin, efendim iman heyecanının sürekli kendisini motive eden bir yapıda olduğunu anlatıyordu. Yani dışarıdan baktığınız zaman son derece mütevekkil, kendi iç dünyasında gibi zanneden insanın aslında fikir ve gönül dünyasında büyük bir volkanın hazır olduğunu, patlamaya hazır halde olduğunu hissederdiniz. Ben kendisini 1970 yılında tanıma bahtiyarlığına erdim.
Siz kaç yaşındaydınız hocam?
Ben o zaman yeni işte İmam Hatip Lisesi'ni, Sakarya İmam Hatip Lisesi'ni bitirmiştim. İstanbul'a Yüksek İstihdam Enstitüsü'ne, şu anki Marmara Hayat Fakültesi'ne öğrenci olarak gelmiştim.
1970.
70.
Yani tam üniversite çağındasınız.
Evet.
17-18.
O kadar. O sene üniversiteye başlamış oldum. Bizim İmam Hatip'ten edebiyat hocamız vardı. Erzurum mezunuydu. Erzurum edebiyat mezunu. Kaya Bilgegil'in talebesiydi. Veli Sarıkamış hayatta kendisi. Buradan ona selam ve saygılarımı ifade etmek isterim. Hürmetlerimi belirtirim. Ben İstanbul kazanınca bizi ona yönlendirdi. Onunla tanışmamızı arzu etti. Kadıköy Moda'da oturuyordu o zamanlar. Biz de tabii İstanbul'a yeni gelmişiz. Zor şehir adreste bulduk. Görüştük, tanıştık o kadar. Ama ondan sonra çok fazla bir biliyorsunuz bu tür yakınlıklara yatkın olan bir insan değildi. O daha çok fikirleriyle, eserleriyle, kalemiyle, kelamıyla insanları yönlendiren bir insandı. Ama o benim için büyük bahtiyarlık.
Gidip gördünüz hocam.
Evet görüştük.
1970'te el sıkıştık. Bir selam verdiniz, merhaba
el
dediniz.
Sıkıştık. Yani çünkü daha önce onun bir takım eserlerini, Kıyamet Aşısı'nı mesela İmam Hatip'teyken okumuştum. Yazılarını okuyorduk. İstiklal, Yeni İstiklal gazetesinde. Daha sonra işte Yeni İstanbul, Bağvalide Sabah gazetelerinde de günlük yazıları çıkıyordu. Kitapları zaten işte İslam'ın ekonomik stüktürü vesaire gibi kitaplarını da o zamanlardan daha tanıyorduk. Tabii bizim gözümüzde hakikaten çok önemli bir şahsiyetti. Ve çok mütefekkir, derinliği olan bir insandı. Şairliğinde de şiiri çok ustaca kullanan, duygularını şiire çok yüksek seviyelerde yükleyebilen bir güce sahipti. Yetişme tarzı itibariyle zaten baktığınız zaman kendisi biliyorsunuz Diyarbakır doğumlu. Ergani ilçesinde doğmuş ve babası orta yollu bir tüccar ama vaktiyle Cihan Harbi yıllarında Kafkas cephesinde savaşmış. Ve orada Ruslara esir düşmüş babası yani. Böyle bir babanın oğlu. Dedesi de vaktiyle Plevne savaşına katılmış. Yani bu tür duygularla dolu, kahramanlıklarla dolu, vatansever duygularla dolu bir ailenin çocuğu, şehirli çocuğu yani bir Ergani, bir kasaba ne de olsa köy çocuğu değil yani, kasaba çocuğu. İlkokulu kendi memleketinde okuyor Ergani'de. Sonra ortaokulu Maraş'ta, liseyi de Antep'te bitiriyor. Biraz yatılı okumak durumu hasıl oluyor zannediyorum. Hatta üniversitede de kendi tercihi felsefe okumak. Onu çok arzu ediyor. İstanbul Edebiyat Felsefe bölümünde okumayı hedefliyor. Hatta bir ara ilahiyata girmeyi de düşünüyor ama özellikle Ankara'daki Mülkiye'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yatılı ve yurdunun olması onun bu manadaki işini kolaylaştıracağı için belki de tercihen oraya giriyor. Orada da çok daha şeyden itibaren, ortaokul liseden itibaren çok başarılı bir öğrenci. Orada birinci sınıfta da asistanlık teklifleri alıyor. Yani böyle çok zeki,
idealist,
hedefleri olan bir insan. Ve tabii daha çocukluk yıllarından itibaren işte önce Battal Gazi hikayeleriyle, daha sonra Ahmediye Muhammediye gibi o bizim halk kültürümüzün irfan kaynağı sayılacak olan eserleri okuyarak daha sonra da şark ve garp klasiklerinden de haberdar olarak yani üniversiteye geldiği zaman artık yani okuma alışkanlıkları oturmuş, belli konularda artık şiir de yazabilecek seviyeye gelmiş bir mütefekkir olarak adım atmış oluyor hayata genç yaşlarında.
Bu da önemli hocam. Yani bir taraftan Doğu klasikleri, belki Hazreti Ali Efendimiz, evet, Cenkleri, evet, gibi kendi medeniyetimizin temel ve şu an bile aslında artık yani unutulmaya yüz tutmuş birçok şey onun hayatında var.
Evet, yani o tabii işte zannediyorum ailesi itibariyle de bunlara ulaşabilecek bir konumda. Yani bir sınıf tüccar bir ailenin çocuğu. Yani aile fertleri de bunlardan kısmen haberdar olmalı ki çocuklarına
telkin etmişler.
İlkokul çağlarından itibaren bu kitaplarla bulaşılacak bir ortam sunmuşlar. O da bunları severek oradan yürüyüp ilerlemiş ve hakikaten üniversite çağında artık yavaş yavaş şiirler yazacak, makaleler yazacak seviyeye gelmiş. Çok erken çağda eser vermiş ve enteresandır, son yıllarda çok eser vermemiş. Yani o da 1988'den sonra çok özgün bir eseri yok. Daha çok eskilerin tekrarı, eskilerini basarak, onları güncelleyerek tamamlamış. Yani şiir alanında da gerçekten işte onun malum bir orada üniversitede okuduğu yıllarda aşık olduğu söylenen bir hanımefendiye yazdığı Mona Lisa şiiriyle o şairlik kabiliyetini ortaya çıkardığını görüyoruz ve o şairlik kabiliyetiyle hakikaten Leyla'ya tutulan Mecnun gibi Leyla Leyla derken Mevla'yı bulan bir yapısı olduğunu görüyoruz. Çünkü hakikaten baktığınız zaman yani genç bir insanın yani gönlü sevmeye yatkın olan bir insanın böyle bir tecrübeden geçmiş olması da bazen ona Leyla'dan Mevla'ya ulaşma imkanını sağlar. Biz bunu daha çok kitaplarda okurduk. Yani kitaplarda Mecnun hikayeleri de başka platonik aşk hikayelerinde bunların mevcudiyetini okurduk ama Sezai Bey fiilen bunun mevcudiyetini ve varlığını bize kendi hayatında göstermiş bir insan.
Yaşayan bir örnektir.
Yaşayan bir örnek. Çünkü hakikaten aşık olduğu uğruna şiirler yazdığı kadın daha sonra kendisine evlenme konusunda açıldığı zaman bile artık geçti diye ondan vazgeçerek hatta hiç evlenmeden hayatını davası uğruna teksif etmiş bir insan. Yani ben onun o hayatındaki ilk aşkıyla beraber Mevla'ya yönelmiş olmasını ve o tecrübeyi yaşamış olmasını hani bizim tasavvuftaki bazen şeyhlerin kendilerine müracaat eden kişilere oğlum hiç aşık oldun mu sorusunun somut bir örneği gibi görüyorum. Çünkü sevmeyi anlamak ve öğrenmek gerçekten sevgiye layık olan, gerçek sevginin kaynağı olan Allah Teala Hazretlerini sevmeye insanı hazırlıyor. Bu onun çok somut bir örneği.
Mecaz da olsa bir temrin.
Zaten el mecazu kantaratul hakika diye bir deyim vardır. Edebiyatta, bizim tasavvuf edebiyatında mecaz hakikate götüren köprüdür denilir. Yani hakikaten mecaz köprüsünden geçerek gidilir. Bu şeyde, bu aşkta, bu sevgide, bu manada mecazidir. Ben 1986 yılında Mısır'da bulunduğum zamanlarda bir Arapça kursuna katılmıştık. Orada bize Minya Üniversitesi'nden bir profesör Kari'atul Fincan diye bir şiiri okutmuş. Sonra bunun bestelendiğini ve Mısır'ın meşhur okuyucularından Abdülhalim Hafız'ın bunu çok güzel icra ettiğini söylemiş. Hatta bize kaset de vermişti. Ben o şiirdeki bazı cümlelerin adeta bizim Sezai Bey'in hayatında da gerçekleştiğini görüyorum. Orada şöyle ifadeler var.
Buyurun hocam, merak ettik.
İzin verirseniz.
Estağfurullah, merak uyandırıyor hocam.
Bu şey Hadise şöyle, Kari'atül Fincan şiirin adı. Yani kahve falına bakan bir hanımefendinin fal baktıran delikanlıya söyledikleri. Burada önemli olan şu kısmı şeye çok uygun düşüyor. Sezai Bey'e. Kâlet ya veledî la tahzen. Fala bakıyor işte, diyor ki oğlum hüzünlenme. Yani endişelenme, bir şey var. Hani falcılar derler ya, bir şey görüyorum. Ama bir şey görüyorum. Üç gün sonra mı, üç sene sonra mı falan diye, onun gibi. Yani evladım, hüzünlenme, bir şey var. Ne o? Fel hubbu aleyke huvel mektub. Senin üzerine bir aşk yazılmış. Sen bir aşka meclupsun, birini seveceksin diye fal da okuyor. Ve arkasından diyor ki, ya veledi, oğlum dinle bak. Kad mâte şehîden. İnsan şehit olarak ölür. Ne zaman? Men mâte fidâen lil mahbubi. Kendisini sevgilisine adayarak ölürse, ona kavuşamadan ölürse, o şehit olarak ölür diye söylüyor. Hakikaten şeyde de ben bunu görüyorum. Yani Sezai Bey'in o Manoraza şiirini yazdığı hanımefendiye olan sevgisi, o nezih sevgisinde, sonra da ondan geçip Mevla'ya yönelen sevgisinde gerçekten böyle kendisini şehadete, manevi şehadete hazırlayan bir özellik olduğunu görüyorum. Çünkü hakikaten şairlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure var. Gerçi biz şeyin, bizim üstadımız Sezai Bey'in doğrudan tasavvufa intisabı ile ilgili çok bilgi sahibi değiliz. Gerçi internet sitelerinde Bedri Gencer'in bir şeyi çıktı. O Maraşlı Ahmet Dair Efendi'ye bağlı olduğunu söylüyor ama ben bugün buraya gelirken bunu teyit etmek için Sezai Bey'i yakından tanıdığını bildiğim bir arkadaşımıza sordum. Dedim ki Saadettin Bey'e, Saadettin Acer diye bir kardeşimiz var. O yakın takip edenlerden birisi. Hocam dedi, biz yani somut bir tasavvufi intisabını doğrusu bilmiyoruz. Ben de dedi gördüm internette o bilgi ama benim malumatım yok dedi. Ahmet Tahir Efendi yani olabilir de olmayabilir de çünkü Amiş Efendi'nin, Fatih Türbedarı, Amiş Efendi'nin yolunu devam ettiren bir şahsiyet ve İstanbul'da bu Sahaflar Çarşısı civarında 50 yıllarda etkin olmuş. Daha sonra da işte emaneti Postacı Musa Efendi'ye devretmiş bir halveti Şabani şehidir. Ona itibatlandırıyor ama bununla ilgili çok kesin bilgi yok. Fakat onun özellikle eserlerinde tasavvufa çok önemli vurgular yaptığını görüyorsunuz. Yani gerek bu işte Diriliş Nesli, Namet Üstünde, diğer kitaplarda, yani tasavvuf, tarikat, tekke, edebini, adabını, eren kavramlarını, yani önce bir er olmayı, sonra erenlerden olmayı hep tavsiye eden bir usul
içerisinde. Çok sık kullanıyor.
Sıkça kullandığını görüyoruz. Orada anlıyoruz ki yani böyle bir geleneğin içerisinden, böyle bir kültürün içinden geldi, bunu benimsediği anlaşılıyor. Vaka zaten şairlerin genelinde vardır bu. Mesela Üstad Necip Fazıl'da da, ki Üstad Necip Fazıl'ın doğrudan kendisinin intisabı da olduğunu biliyoruz. Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonra dünyasının değiştiğini, ufkunun değiştiğini biliyoruz. Ama Sezai Bey'de böyle bir intisap var mı onu bilmiyoruz. Fakat çok derin şekilde tasavvufun izlerini görmek mümkün. Tabii şuara ile ilgili, şairlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki Suara Suresinin son ayetlerinde çok önemli ve derin mesajlar var. Ben özellikle onu da bugün konumuza dahil etmek isterim. Çünkü orada hem Sezai Bey'e, hem Sezai Bey gibi gerçekten İslam'ı şiirle savunan, şiirle anlatan kimselere güzel mesajlar var.
Şuara şairler demek değil
zaten
mi?
Zaten şairler demek, şairleri anlatıyor. Tabii şöyle bir şey bu aslında. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Kur'an ayetlerini, ayetler zaman zaman Kabe duvarında asılınca bir takım işte şiire meraklı insanlar, şair taslakları diyelim. Yani bunların bir şiir olduğunu ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da şair ya da haşa mecnun olduğunu söylemeye başlayınca, yani bunların bir cinnetle, şiirle alakası olmadığını Kur'an özellikle vurgulamak istiyor. Yani bunun bir vahiy kaynaklı olduğunu, Allah'tan münzel olduğunu vurgulamak ve şiirle bağdaştırmanın da anlamsız olduğuna atıf yapmak için özellikle Şuara Suresi diye bildiğimiz bir sure inzal buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Bu Sure-i Celle'nin son 3-4 ayeti kerimesi. 24, 25, 26, 27, evet 27 olmak üzere. 26. sure zaten kendisi. Ve şuara'u yettebi'uhumul gavun. 24. ayet böyle. Ne diyor Allah Teala burada? Şairlere gelince onları ancak azgın olanlar, yoldan çıkmış olanlar izler. Onlar takip eder onları. Yani ama o şairler o bahsettiğimiz cahiliye döneminde Hazreti Peygamber'i şairlikle itham eden, kendilerinin de güya şair olduklarını vehmederek ulu orta her meydanda, her meclise konuşan insanlar. Zaten şimdi daha sonra söyleyecek onların özelliklerini.
Vasıflarını
evet. Diyor ki elem tara, görmedin mi? Görmez misin Habibim? Ennehum, o şair bozuntuları, kendilerini şair zanneden kişiler, fi kulli vadin yehimun, onların hepsi, onların kendileri her bir vadide şaşkın dolaşmaktadırlar. Yani yaptıkları taşkınlık, şaşkınlık, kendini bilmezliktir ve daha önemlisi ve ennehum yekulune ma la yefalun. Yani yapmadıkları, yapmayacakları böyle faziletli, erdemli şeyleri söylerler ama kendilerinde böyle bir fazilet, erdem asla bulunmaz. Yani laf ederler, retorik yaparlar, edebiyat yaparlar, abartırlar, anlatırlar ama kendilerine bakarsanız bin bir türlü teseyyüp bulunur hanede diyor ya. Yani hanelerinde bin bir türlü teseyyübün bulunduğu, yani o vasıflarla, söyledikleri hal ve durumla telifi kabil olmayan durumdaki insanlardır bunlar.
Yani hocam sözleri süslü ve güzel, parlak, fakat yalnızlı, özleri,
halleri, hatırları, hayatları asla
öyle değil.
Onunla muvafık ve değil. Uyumlu değil. Kendileri böyle şey insanlar. Yani hayatlarını boşluğa adamış ve hevanın esiri olmuş ve sadece laf etmiş olmak için, yaldızlı ve parlak laf etmek için laf eden ve bulunduğu her meclise ayağa kalkıp da işte ileri geri söz eden insanlar bunlar. Bunlar o şairlerin hakikaten işe yaramayan, bir amacı olmayan, hedefi olmayan, gayesi olmayan kısmı. Ama Allah Teala bunlardan şimdi sayacaklarımızı ayırıyor. Yani öyle şairler var ki
tutuyor.
Onlar bu kategoriye dahil değil. Kim onlar? İllellezine amenu. Bir kere iman etmiş olanlar var. Ka'b bin Züheyr gibi, Hasan bin Sabit gibi ve diğerleri gibi, Abdullah bin Revaha gibi ashabın içerisinde de şair olanlar var ve bunlar da Allah'ı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, İslam'ı yücelten çok müstesna şeyler, şiirler yazıyorlar.
Bunlar da üretiyorlar yani.
Üretiyorlar ve güzel şeyler söylüyorlar ve kendileri de zaten fiilen işin içindeler. Abdullah bin Revaha ordu komutanlığı yapmış. Ka'b bin Züheyr keza öyle, Peygamberimizin hırkasını hediye ettiği bir insan. Hasan bin Sabit keza öyle. Yani konuş diye Hazreti Peygamber'in sürekli teyit ettiği, heyecan verdiği. Hadi bakalım sen söyle bunların karşısında, sen bunları susturma manasında olduğu bir insan. Dolayısıyla birincisi iman diyor. Ve amilus salihat. İmanı güzel davranışlarla dünyaya ve ahirete yarayacak. Dünyada da insanların faydasına olacak. Ahirette özellikle kendi yararına şey yarayacak güzel davranışlar yapanlar. Gönül inşa etmeye çalışanlar. İnsanların kusurlarını aramadan onların yardımına koşanlar. Neyse, yani o ameli salih kavramı insanı değiştiren, dönüştüren şey demektir. Bunun içinde ibadet vardır, ahlak vardır. İnsanın iyi insan olmasına medar olacak her türlü davranış vardır. Dolayısıyla bunlar önce kalplerinde iman, Allah korkusu, Allah inancı, ahiret inancı vardır. Sonra buna muvafık olarak güzel ameller yapan, iyi davranışlar içerisinde olan insanlardır. Sonra ve zekerullah kesira. Allah'ı da öyle, yani sıradan insanlar çok çok her vesileyle ona hamd ederek, ona şükrederek, onun nimetlerini hatırlayarak ve onu sık sık anarak, elhamdülillah, barakallah, la ilahe illallah, hu, hay, kayyum, neyse, yani esmasıyla, sıfatıyla onu ananlar, Allah'ı dillerinden düşürmeyenler bu şairlerden, bunun dışındadırlar onlar. Sonra وَاَنْتَسَرُوا مِنْ بَعْدِ ظُلِمُوا, yani zulme uğradıktan sonra da kendilerini savunan ve zafere erişmek için gayret sarf eden, yani İslam düşmanları üzerlerine gelmiş, onlar da tabii kendilerini savunmak için İslam'ın lehine şeyler söyleyecekler ya da bir şeyler yapacaklar. Dolayısıyla zulme, haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunmak adına sözlü ya da fiili olarak zafer
zalime karşı
insanlardan
yana
zalime karşı
evet,
aynı Sezai şey buna çok uyuyor. Sezai Bey buna çok uyuyor. Ta işte, gençlik yaşlarından itibaren 20'li 30'lu yaşlardan itibaren sürekli kendisini bu işe hasretmiş, bu işle meşgul olmuş ve İslam'ı savunmuş, inancı savunmuş, değerlerimizi savunmuş bir insan. En zor şartlarda bile asla bundan vazgeçmemiş ve bunu en güzel şekilde, dilin en ince detaylarına hakim olarak, felsefenin en ince kulvarlarında dolaşarak yerine göre müthiş bir şekilde
hikmetle,
firasetle. Aynen. İrfanla ne derseniz. Sonra Allah Teala devamında diyor ki ve seyalemu lezine zalemu eyye munkalebin yenkalibun. Bu Müslümanlara, işte bu inanmış şairlere ve diğerlerine zulmedenler var ya, onlar yakında görecekler nerede savrulup gittiklerini, nerede helak olduklarını. Onlar kahrolup gidecekler. Endişe etmeyin ey Müslümanlar, ey inanan şairler, siz sakın ha endişe etmeyin, onlar perişan olup gidecekler diyerek yani Müslümanlar aslında bir moral motivasyon da veriyor ve inanan şairlerin, mümin şairlerin topluma ne tür bir değerler kazandıracağını anlatıyor. Aslında bu ayeti böyle, bu ayetleri daha doğrusu bütünüyle incelemeden şairlerle ilgili bir genelleme yapmak, şairlerin hepsinin sanki İslam'ın hasmı, Müslümanlığın düşmanıymış gibi anlamak asla tabii
eksik olur.
Tabii hatta haksızlık olur.
Evet.
Çünkü gerçekten baktığınız zaman 1400 yıllık İslam tarihi boyunca Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar Arapça, Farsça, Türkçe yani İslam'ı savunan, Allah'ın birliği ilkesini, tevhid inancını anlatan, efendime söyleyeyim Allah'a münacaat şeklinde şiirler yazan, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin naatlerle sena eden, onun vasıflarını anlatan ve İslam'ın yüceliklerini anlatan divanlar teşkil etmiş yüzlerce şairmiş çıkmış. Ya yani bunların her biri ayrı birer kıymet, ayrı birer değer. Yani Fuzuli'nin Su Kasidesi diye bildiğimiz meşhur şiir mesela Hazreti Peygamber hakkında yazılmış dürriyekta bir şaheserdir. Yani eşi menendi bugüne kadar olmayan bir şaheserdir. Dolayısıyla yani bunları şimdi yok saymak, görmezden gelmek ve şairler diyerek kategorize edip
hafife almak
yakışmaz. Dolayısıyla Kur'an da bunu gayet net şekilde sakın, yani evet böyle şey olanlar var. Bunların eli böğründe efendime söyleyeyim laf edeni, ileri geri konuşanları var ama böyle nezih, imanlı, ameli salih sahibi, Allah'a gönülden bağlı, onu anan özelliklere sahip olanları da var. İşte Sezai Karakoç benim nazarımda, benim gözümde bu vasıflara sahip bir insan olarak toplumda kendini öne çıkarmış. Hatta öne çıkarmamış, insanlar onu öne çıkarmış. O kendini öne çıkarmak derdinde olmayan bir insan. Yani bir defa baktığınız zaman evet yani adeta bir zahit gibi. Yani dünyada yaşayan ama dünya ile ilişkisi olmayan bir adam. Dünyaya dalmayan. Dünya metaını, dünya malını hep vasıta vesile olarak gören ve bu yüzden de maddi hesapları olmayan bir adam. İşte Taşe'de üniversiteyi bitirdikten sonra daha liseli yıllardayken okuduğu Büyük Doğu dergisinin çıkarıcısı ve sahibi Üstad Necip Fazıl'ı tanımak ve onunla buluşmak üzere İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da onunla tanıştıktan sonra uzunca bir süre onun dergisinde hem yazıyor hem de teyit hizmetlerde bulunuyor. Ve hatta bazen onun kefili oluyor. Yani mali hizmetlerine, mali imza attığı şeylere kefil oluyor. Yani bu da yani onun bu dava uğruna ne tür şeyleri göze alabileceğini, ne tür riskleri göze alarak bu şeyi davayı yürütebileceğini gösteren çok önemli ve anlamlı bir örnektir.
Kendini ortaya koymuş yani.
Kendini, ekonomik varlığını, birikimini ortaya koyuyor ve inanıyor üstada ve daha doğrusu davaya inanıyor. Davayı savunan insan olarak da bir tek onu görüyor. Yani o gün için, o günün şartlarında hakikaten evet Üstad Necip Fazıl aristokrasiden gelen bir insan. Yani ailesi itibariyle aristokrat bir aile. O şartları yaşamış, o şartlar arasında işte Avrupa'yı tanımış, Fransa'da bulunmuş, felsefe tahsil etmiş ve kafası karışık ama sonra durulmuş zihni Abdülhakim Arvasi ile beraber ve hakikaten işte tek parti döneminde ve Demokrat Parti zamanlarında ve ondan sonraki süreçlerde yazdıklarıyla, söyledikleriyle hep takibata uğramış ama risk almaktan da hiçbir zaman geri durmamış bir mücadele adamı. Yani evet, bir takım şahsi kusurları, eksikleri olabilir, varmıştır. Ama Sezai Bey bunları mesele yapmamış yani. Sezai Bey bunları hiçbir mesele yapmadan, onun yanında durmaktan, ölünceye kadar onun yanında durmaktan şey yapmamış.
İmtina etmemiş.
Bu bence önemli bir hizmet anlayışı. Yani onun gönlünde ve gözünde, yani üstadla beraber olmak, onun çizgisini sürdürmek önemli ve anlamlı bir şey diye düşünmüş yani kendisi ona baktığınız zaman. Şeyin enteresan bir hatırası var bizde. Diyanet Teşkilatı'nda daha söyleyeyim. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hac farizası esnasında zaman zaman böyle toplumun önderi, manevi önderi, kanaat önderi konumunda olan insanları da Diyanet İşleri Başkanlığı irşat heyeti içerisinde hacca götürür. Geçtiğimiz zamanlarda, bizim zamanımızda, bundan önceki dönemde de, daha sonraki dönemlerde bunlar hep yapıla geldi.
Bir teamül yani.
Bu bir teamül. Üniversite hocası olan veya ne bileyim işte başka önemli hizmetlerde bulunan, toplumun saygın kabul ettiği şahsiyetleri davet eder ve irşat heyetini sirete kadar ve bunlar orada işte bizim hacılarımıza sohbetler yaparlar. Arafat duasına katılırlar. Başka hizmetler yaparlar. Bir sene de Sezai Karakoç üstadımızı, hocamızı Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Başkan Mehmet Görmez Bey hacca davet etti. Yani sizi bu sene hacca götürelim. Telefondaki cevap, benim hacca gidecek imkanım yok, hac bana farz değil dedi. Yani biz dedi seni hacca götürmek istiyoruz. Yani Diyanet Başkanlığı olarak seni götüreceğiz. Yok dedi, ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bana sağlayacağı imkanda ve bir pasaport alarak oraya gitmek istemiyorum. Daha doğrusu peki o zaman yani bizi bu seneki hacdaki Arafat manifestosundan mahrum bırakacaksın üstadım. Yani biz sizi orada bir Arafat manifestosu yaparsınız, dinleriz, insanlar istifade eder diye düşününce, Arafat'a manifesto için gidilmez, vakfe için gidilir diye cevap vererek böyle çok tok bir gözle, yani Diyanet'in böyle teklif ettiği insanlardan nadir kişiler ancak bunu yapmıştır. Yani ben tek Sezai Karakoç hatırlıyorum, başka da var mı bilmiyorum. Yani sizi hacca götürmek istiyoruz, işte insanların başında orada dua edin, irşad edin falan diye genellikle insanlar bunu kabul ederler. Ama Sezai Bey yani iki sebepten, birisi yani benim ona imkanım yok, ikincisi yani orası bizim toprağımızdı, bizim toprağımız olmalı yine. Oraya biz pasaportla gitmemeliydik yani gibi bir
ufuk çiziyor aslında.
Yani ufuk çiziyor, bir hedef gösteriyor kendince. Ve yani bugünün şartlarında kendisinin haddin farz olmadığını düşünerek ondan imtina etti ve bu imkanı kabul etmedi. Ruhu şad olsun. Yani hakikaten bu önemli bir tok gözlülük ve ufuk dediğiniz gibi bu manada da yani hatırlanması gereken bir özellik diye düşünüyorum.
Hocam biz evet, cenazesinde de bulunduk. Tekrardan hakikaten Allah rahmet eylesin.
Evet.
Fındıkzade'de oturuyormuş üstadımız. Biz evinden alınırken de bulunduk. Bir apartman dairesinde vefat etmiş. Bir apartman dairesinin giriş katı. Oradan Şehzade başına geldi. Şehzade başında da aslında bir nevi gömülme dileği varmış. Yani bazı şiirlerinde oralara da atıflar var.
Gün evet, yani Şehzade başını tabii o yani Osmanlı Devleti'nin yükseliş ve başkaldırış ve yani o diriliş hareketinin daha doğrusu bir bakıma başı ve başlangıcı gibi gördüğü için yani Şehzade başı, Süleymaniye, Selimiye, yani o üçlü çıraklık, kalfalık ve ustalık hikayesinden hareketle oraya ayrı bir muhabbeti, meclubiyeti olduğu biliniyor. Kendisi aslında tahsili Ankara'da, üniversite tahsili, memuriyetleri çok farklı yerlerde ama belli bir dönemden sonra İstanbul'a yerleştikten sonra Kadıköy tarafında oturduğu zamanlarda var. Bu İstanbul tarafında, Fındıkzade tarafında oturduğu zamanlarda var. Ama böyle bir şey, kendi içinde hak ile beraber, yani daha doğrusu halk içinde ama hak içre bir adam. Yani tam o tasavvuftaki el karda gönül yarda fehvasınca, yani halkla çok ilişkisi, irtibatı olmayan, o sürekli kendi inandığı davaya kendini vermiş. Rabbi ile ilişkilerini son derece düzenli götürmeye çalışmış. İşte o diriliş amentüsünde de, geniş neslin amentüsünde de bunlara çok vurgu yapıyor. Yani o amentü esasları kapsamı içerisinde baktığınızda ibadet hayatına dair olarak da, inanç esaslarına dair olarak da tespit ettiği şeylerde hep insanları motive edecek, canlı tutacak, hayata bağlanmaya ve hakikaten bir sorumluluk duygusuyla yaşamaya sevk edecek hedefler gösterdiğini görüyorsunuz. Yani bu bence çok önemli bir şey. Kendi hayatında bu var. İnsanları da buna sevk ediyor. Ve kendisinin yani dünya nimetleri, dünya lezzetleriyle ilgili bir şeyi yok, beklentisi yok. Zaten işte zahitliğiyle efendim işte evlenme işi de bunu gösteriyor aslında.
Bazı ödülleri de reddetmişti hocam. Tamam,
evet.
Yani bunları, Cumhurbaşkanlığı tabii. özel ödüllerini, evet, büyük böyle, meblaları evet. geri çevirdi.
Yani bu işte biraz sanıyorum Akif meşrebinde bir adam. Yani malum Akif de kendisine İskender Marş için verilen şeyi reddediyor ya. 500 evet, lirayı efendim. Reddediyor. O da büyük meblağ o zaman. O günün şartlarındaki Türkiye'de büyük meblağ. Yani vatan için, milli bir dava için, istiklal için yazılmış olan bu şiirin bir para karşılığı olarak yazılmasını ve ondan para elde edilmesini Akif de kendisine asla yakıştırmıyor. Zaten benzeyen tarafları var. Yani Akif'e çok benzeyen tarafları var. Onun gibi mücadeleci. Biraz o da zaman zaman içe kapanık bir adam Akif de. Yani işte birinci meclisten sonra ayrıldıktan sonra Ankara'dan hatta Türkiye'ye bile dar geliyor. Mısır'a gidiyor. Sonra vefatına yakın tekrar buraya dönüp geliyor. Zaten yani o dönemin önemli şahsiyetlerinin bileşkesi gibi baktığınız zaman şey.
Ki onunla ilgili de özel bir kitabı var. Mehmet Akif'le ilgili.
Mehmet Akif'le ilgili var.
Temelen Yunus, gibi aynı meşrebi.
Yunus'la ilgili, Mevlana. Bu üçüyle ilgili evet. özel kitaplar var. Yani Yunus'la ilgili de var. Yunus Emre var. Mevlana'sı var. Ve Mehmet Akif adlı kitapları. Yani bunların üçünü de belki yani zaten iki tanesi mutasavvuf. Evet. Yani birisi doğrudan öbürü de şair olarak mutasavvuf. Ama Mehmet Akif de bir dava adamı olarak, bir rol model kişi olarak görüyor onu kendisine. Ve işte kendilerine diriliş neslinin amentüsünü sunduğu gençlere aslında rol model olarak da Akif'i de gösteriyor. Çünkü Akif'te de o tok gözlülük, efendime söyleyeyim, o sözünde durma, yürekli insan olma, risk alabilme,
istina hali
çok önemli. Yani bu risk alma meselesi bence çok önemli bir şey. Yani insanların gerektiğinde davası adına kendi bir takım menfaatlerini halaldar edecek riskleri alabilmesi çok önemli bir özellik. Akif'te de bu var. Sezai Karakoç üstadımızda da bunu görüyoruz elhamdülillah. Bunlar önemli vasıflar diye
hocam,
düşünüyorum.
Evet. Şunu da ekleyebilirim. Şimdi tabii şairliği ayrı bir yanda.
Evet.
Şair büyüklüğü, büyük bir şair olarak ayrı bir yanda. Bir de fikriyatı da ayrı bir yanda.
Evet.
İkisini yer yer cem ettiği de oluyor. Yani evet. Türkiye'de tabii bu tartışmalar olabiliyor bazen. Hani şiir ideolojiyle buluştuğu zaman şiir olarak kalmayabiliyor vesaire diye. Necip Fazıl'a da bu tür eleştiriler yapanlar var. Sezai Karakoç Üstad'ın da vefatından sonra tabii bazı saygısızlıklar da oldu.
Evet.
Mesela bir sol gazetesi işte az buçuk şiir üstü bol İslamcılık dedi. Evet. Ya da bazı isimler işte...
Ama sözlülerden öven bir hanımefendi de çıktı. Çok
evet.
Üstahişle bahseden bir hanımefendi onu anlattı. Yani tanımayanlar, tanımak için imkan aramayanlar veya ona gerek duymayanlar bir peşin hükümle yargılıyorlar. Herkesi yargılamak mümkün. Ama Sezai Bey'i hakikaten insanlar okuyunca, tanıyınca hani bir şey vardır, söz vardır derler ya, dağ uzaktan çok büyük görünür, yanına varınca küçülür. Bazı insanlar da, bazı insanlar için bu geçerlidir. Yani uzaktan çok büyük görürsünüz, yanına varınca küçük görürsünüz. Sezai Bey tam tersi. Sezai Bey uzaktan baktığınızda böyle şey bir insan.
Belki ama, zaten az görünüyor.
Az görünüyor.
Popüler
ama
değil
yanına
gibi.
Gittiğiniz zaman, oturup konuştuğunuz zaman veya okuduğunuz, dinlediğiniz zaman hakikaten davası olan bir insan olduğunu ve hedefleri olan bir insan olduğunu, vatanı, milleti davası adına yapamayacağı fedakarlık olmadığını görüyorsunuz. Bu bence çok önemli bir şey. Evet.
Bir de şunu ekleyebiliriz hocam. Evet. Son birkaç dakikamız kaldı. Şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi bu gibi büyük zatlar için aslında 88 yaşındaydı. Böyle güzel ölümler de bir sevinç kaynağı bizim için. Yani diyelim ki büyük zatların, büyük mütefekkirlerin hayatlarının sonuna doğru değişebiliyorlar, farklılaşabiliyorlar, bambaşka boyutlara evrilip çevrilebiliyorlar ve biraz yara olarak kalabiliyor içimizde. Ve hani o yani o güzel hatıra ve güzel mazi de gölgelenmiş oluyor. Mesela Sezai Karakoç Üstad ömrünü bir güzel çizgide geçirdi.
Evet.
Eserleriyle, fikirleriyle, duruşuyla neredeyse hiç halel getirmedi kendisine. Ve yüreğimizde adeta o diriliş mirasını da bıraktı. Cenazesinde efendim gençler çok kalabalıktı.
Tabii.
Özellikle gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Hani bu da büyük bir nasip değil mi?
Kesinlikle. Yani 88 yıllık Türkiye şartlarına göre, Türkiye ortalamasına göre uzun sayılacak bir ömrü hakikaten insanın inhirafsız, eğilmeden, bükülmeden müstakim olarak tamamlayıp arkasında böyle hüsnü şehadetlerle ve insanların hep beraber helallik ve şahitlikleriyle beraber yolcu olması bir insan için büyük mazhariyettir. Söylediğiniz gibi insanların hayatlarında iniş çıkışlar hep oluyor. Hatta bazen inhiraflar bile oluyor, Allah korusun. Kıbleden başka tarafa yönelenler de oluyor. Ama Sezai Karakoç üstadımız gençlik yıllarında neyse ahir ömründe de o çizgiyi muhafaza ederek emaneti teslim etti gitti ve dünya sürgününden kurtuldu. O dünya sürgünü de kısa sürmesini temenni ediyordu. Çünkü onun anlayışına göre o tasavvuftaki ruhun ten kafesine girdikten sonraki mahpusiyetini bir sürgün gibi görüyor. Hapishane hayatı gibi görüyor ve ruhun cesetten kurtulup gerçek alemine dönmesini de bir özgürlük ve hürriyet olarak değerlendiriyordu. Ve o yüzden de kendisi bu dünya sürgününün kısa sürmesini diliyordu ama Allah Teala ona bir takım sorumluluklar ve görevler verdi. O da bu sorumluluk görevlerini hakkıyla ifa ederek Rabbine kavuştu. Cenab-ı Hak inşallah ferahnak eylesin Meleği Ala'da onu.
Amin. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikte icra ettiğimiz bir İrfan Gündemi programının daha sonuna gelmiş olduk. Bugün kıymetli hocamız Sezai Karakoç Üstad'ı anlattı. Sezai Karakoç'un kendi gönlündeki yansımalarını, yankılarını bizlerle paylaştı. Bir kez daha üstadımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine ve bütün ümmete aslında başsağlığı diliyoruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.